أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sa'd suresine bize Rabbimizin rızasını değilse gazabını öğreten surelerden Sa'd suresine Allah'ın insan hayatına karışmasının ifadeleri olan surelerden Sa'd suresine bir yolculuğumuz vardı. Onun huzurunda durduk. Ayet ayet ona yükselmeye, onu yaşamaya, onunla beraber olmaya çalışıyorduk. Sure bizi insanlık tarihinin varlık sebebine göre hareket ettiğine dair Allah'ın ifadesiyle örnek kişi olarak sunduğu Davud Aleyhisselam'ın huzuruna götürdü. Allah'ın yeryüzünde halifesi, halifeten fil ard olarak görevlendirilen, zaten bunun için yaratılan Davud Aleyhisselam, işte onun huzurundayız. Sarayındayız, peygamber ve saray. Köşkündeyiz, peygamber ve köşk. Saltanat sahibi bir peygamberin huzurundayız. O da ne ki, ondan sonra gelecek, onun oğlu olan Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı, dillerle ifade edilecek, gönüllerde yaşatılacak cinsten bile değil. Ancak o bilir, onun bildirdiği bilir. Ama biz vahiy anlamak için oraya gittik. Hayatı düzenleme yetkisi verilen, hayata karışma yetkisi verilen insanoğlunun buna rağmen Allah'a kulluk yapabilme imkanını görmek için Davud Aleyhisselam'ın yanındayız. Ekonomik ve sosyal boyutlarıyla tüm hayata karışmayı, Allah dedi diye kendisine görev bilen bir insanı görebilmek, fark edebilmek, demek buna rağmen insanlar kul olur, üstelik evvab olurmuş diyebilmek için onun yanındayız. Şımarmak için değil, köşk ve saray seyredip bizimki de öyle olsun demek için değil. Peygamberler de sarayda yaşarlarmış, bizim de olsun öyleyse, bize de benzesin demek için değil. Çünkü zannediyorum sizin de hatırınıza gelecek Aleyhissalatü Vesselam bir geniş evden söz eder. İnsanın mutluluğu için evinin geniş olması gerektiğini vaaz eder. Ama geniş ev modelini peygamberden almak yerine insanlar başka programlardan öğrenmeye çalışıyorlarsa ona geniş ev der miydiniz? İşte Davud Aleyhisselam'dan öğreneceğimiz de Kur'an'ın beyan ettiği özellikler bir kulluk, bir evvab olan kulluk olacaktı. Ama zel-eyd, güçlü kuvvetli, gündemde tutulacak özelliklerle dolu kul olma özelliği gündemde, ama evvab hep ona dönmüş, hep onunla beraber, hep onun huzurunda olma şuurunda bir kul. Bu bölümü özellikle vurgulamak istediğimi anladınız. Davud Aleyhisselam, onunla beraberiz, saraydayız. Onun konumunu, onun durumunu öğrenmek istiyoruz. Ona Allah peygamberlik vermiş, mülkünü güçlendirmiş, hikmet vermiş, hakimiyet, etkinlik ve egemenlik özellikleriyle bezemiş onu. Dediyse dedi tamam, daha güzel olmaz anlamına vahyin hayata yansıması bilgisini vermiş. Bir de fasl-ı hitab, ayrıştırıcı söz söyleme sanatı, hallu fasl etme kabiliyetiyle bir konuşma imkanı vermiş. Böyle olunca biz Davud Aleyhisselam'la beraber bunları öğrenelim. Ama bu konuşma kabiliyeti, bu hikmet, bu mülkünün güçlendirilmesi, onu ne yaptığını tekrar söylüyorum. Onu kul yapmış, daha iyi bir kul ve evvab olan bir kul yapmıştır. Evvab. Hep ona dönen, hep onunla beraber, niyetinde başkası yok, sadece onunla birlikte, hep onu düşünen, onun huzurunda, onunla beraber olma bilincini bir an kaybetmeyen özel bir kul. hep hükmederken, ibadet ve itaat anlamında, yaşarken ibadet ve itaat anlamında, yerken ve içerken ibadet ve itaat anlamında bir hayatın insanı olduğunu unutmayan kul, evvab olan bir kul. İşte onunla birlikte onun nasıllığını, bu özelliğinin niceliğini, niteliğini öğrenmek için şöyle kenara sıkışıvermişiz. Ya da gözümüzün önündeki bu perde vahiy ile aralanmış, tarihin ötelerinden bu yana zamanı sanki dürüvermiş bu kitabımız, bizi Davud Aleyhisselam'ın sarayına götürmüş. Onların haberi olmasın, ne çıkar? Ama biz biliyoruz ya, bir Davud var mihrabında ibadetle meşgul olan. Kendi özel dünyasına çekilmiş, Rabbi ile daha bir baş başa olma imkanını bulmuş. Evet, hayatının tümünde Rabbi ile baş başa, ama özel bir baş başalık, özel bir birliktelik istemiş ve mihrabında Allah'ın huzurunda, sarayında, tahtında, savaş ortamında, mücadele sahnesinde de o Allah'ın huzurunda, ama bir de mihrabında Allah'ın huzurunda olmak dilemiş. Oraya hasımlar gelmezmiş aslında. Orada insanlar davalarını gündeme getirmezlermiş Davud Aleyhisselam'ın huzurunda. Ama o Allah'ın huzurunda daha bir özel ibadetle meşgulken, ansızın iki kişi, beklenmedik anda iki kişi çıka gelmiş. Dertlilermiş onlar. Sıkıntılı insanlar. Birbirlerine azgınlıklarının sorumluluğunu yaşamışlar. Ya öyleyse ya değilse diye kendince haklılıkları var. 99 koyunu var adamın. Neden ötekinin birinin sorumluluğunu üstlenmesin kendince? Haklı sebepleri var. Konuşmuş, anlatmış, dinletmiş, güzel güzel belgeler ve bilgiler sunmuş ve adamı ikna etmeye çalışmış. Diğeri, her ne kadar lafı tüketmişse de, karşısında söz söylemeye imkan bulamasa da kalbinde imanını yitirememiş, mutmain olmamış, tamam diyememiş, bir koyunu gönül huzuruyla verememiş. Çünkü Allah kendisini öyle imtihan ediyor bilmiş. Neden daha fazlasının yükünü çekmeye talip olsun? Ya imkanını, ihtimalini, hesabını, kitabını yaparken yanlış yaparsa Allah'tan daha iyi bilecek değildi ya. Bir koyunla imtihan oluyorsa öyle olsaydı, Allah 5 koyunla imtihan edecekse öyle yapardı. Oğlan vererek imtihan ederdi, yok kız da verirdi yanına veya kızlar verirdi, belki oğlan hiç vermezdi ya da onları birer birer verdiği gibi birer birer alırdı. Bu Allah'ın bileceği bir işti, bize düşen sadece teslimiyetti, öyle olması gerekirdi demiş belki de adam. Nereden mi çıkarıyorum? 99 koyunu var birinin, bir koyunu var ötekinin. Adam şikayet ediyor durumunu. Bu benim kardeşim, birlikte yaşıyoruz, aynı ortamı paylaşıyoruz. Ne yapıp etti, beni lafa boğdu ve işimi bitirdi diyor adam. İşte bunlar size ne anlatır bilmem, bana bunları anlattı. Zaten Kur'an okuyunca bu bana ne anlatıyor diye dinlemeyecek miydik? Bu özellikler bende olmalı mı ya da karşımda var mı? Pozitif ve güzel bir özellik mi, negatif ve kötü bir özellik mi diye üzerinde durmayacak mıydık? Şahsen mesela acaba ben 99 koyunu olan birisi miyim diye düşünmeli değil miyim? Yani acaba benim de 99 koyunum var da başkalarının, birilerinin, diğerlerinin, dışımdakilerinin bir koyununa gözümü dikmişim. Şu adamın koyununu da koyunuma katıversem, böylece ortaklık iddiam olsa, tamam gerçekten ortak olsam ama ortaklıkta kar haddi %99 bana ait, %1 ona ait olsa, çünkü %1, %99 koyun hesabıyla kar zarar hesabına girmeli değil miydik? Böylece yapsak, adam çalışsa ben çalışsam, o çobanlık yapsa ben ağalık yapsam filan mı dedi ki acaba, ya da ben öyle der miyim acaba diye düşünüyorum. Değil mi ama? İşte bütün bu durumlarını arz eden o insanların durumunda, onların yanı başında, onların arka planında, bir tarafta Davud Aleyhisselam, bir tarafta bu iki adam, biz de oracıktayız. Ben orada dinlemeyi sevdim. Ben öyle düşünüyorum. Ben kendimi orada hissetmeye, orada düşünmeye çalışıyorum. İsterseniz siz de buyurun gelin ya da dinleyin beni. Ben oradan size naklen yayın mı yapıyorum yoksa? Ama bu kitap sizin de değil mi? Size anlatmaz mı? Siz gitseniz size öğretmez mi? İsterseniz siz de kendi başınıza özel yine de gitmeye çalışın. Bunlar bana denilenler. Davud aleyhisselama geldi söz. Faslal hitap sahibi. Dedi mi tamam. Hikmet sahibi. Söyledi mi yerli yerince. Yanılmaz konuşmayı, yanılmaz bilgiyi Allah'ından öğrenen kul Davud aleyhisselam. Dedi ki, Kale, lekad zalemeke bi suali na'cetike ila ni'aci. Olmaz öyle şeydir. Bu adam, bu yaptığı işte sana zulmetmiş. Yani, senin bir tek koyununu kendi koyunlarına katma isteğiyle bu adam sana zulmediyor. Zulüm, sözcük anlamıyla, bir toprağı kazmamanız gerekiyorsunuz da kazmışsanız, işte ona zulmettiniz demekti. Yani yapılmayacak şeyi yapmak, yapılacak şeyi yapmamak, durulmayacak yerde durmak, durulacak yerden kaçmak. Siz bunu bir hayat programı olarak düzenleyin, uzatın örnekleri istediğiniz kadar, işte zulüm. Ayetler hangi görevle var kılındıysa onun dışına çıkarmak. Diliniz ne için varsa dışında kullanmak. 10 lokmayla doymuşsanız 15.yi yemeye uğraşmak. Lokmaya da, ağzınıza da, midenize de, size de, topluma da zulüm değil mi bu anlamda? Peki koyunlar nerede olmalıydı? 99'u bir adamda, biri diğerinde. Katmaya, birlikte kılmaya, birleştirmeye çalıştınız, zulmettiniz. Koyunun sahibine zulmettiniz. Koyun yine yerinde duruyor ama aslında birlikte durmaması gereken bir koyun değil mi o? O kendi başına duracak bir köşede. Yani amma da yaptık öyle mi? Koyun da yalnız olması gerekir. Yok beraber olunca zulmettik. Siz çobanlık yapmadınızsa hiç çobanların sürülerini görmediniz mi dersiniz? Şöyle hani belki arabanızla giderken yol kenarında bir su başında mola verdiniz. Birdenbire hoş bir sada, güzel bir nefes, bir keçi sürüsü yanınıza geliverdi. Aman Allah'ım ne kadar da susamışlar. Şöyle uzun uzadıya sulaklardan su içmeye çalışanlar, hatta kenara taşmış yere toplanmış minicik birikintiler oluşturmuş yerlerden su içmeye çalışanlar, ama bakıyorsunuz iki tanesi özel. O bizzat suyun akan yerinden ya da hemen altından içmeye çalışıyorlar. Hele biri mümkün değil. O sizin içtiğiniz yerden içmeye, özellikle oradan içmeye çalışıyor. Yoksa hayvanlar da böyle madenler gibi farklı farklı mı dersiniz? Ama onu bilmem. Allah birinin evinde, ağılında, bağında, bahçesinde bir koyun murad etmiş. Onu onunla imtihan ediyor. Bir tek onun sütüyle beslenmesini murad ediyor, öyle imtihan ediyorsa bırakın o da öyle olsun. Lekad zalemeke bi suali na'cetike ila ni'aci. Demek 99 koyunu var, senin bir tek koyununu da isteyip senden almaya çalışıyor. Bu istemekle zulmediyor. Ama zaten zannediyorum adamlar henüz daha işi bitirmemişler. Dava konusu olmuş ve bunu peygambere açıyorlar. Peygamberin korkacağı bir konu değil mi? Bölüşüm teorisinde farklı bakışlar. İmtihan salonunda farklı yerleşimler. Sorularda dengesizlik iddiası ve yeni ayarlamalar. Sanki bugünün diliyle böyle gibi geldi bana. Sanki adamlardan biri dedi ki, bu bölüşüm mantığında bir hata olsa gerek, biz böyle bölüşmeliydik. Oysa ayarlama yapan Allah'tı. Yani mal mülk konusunda insanlar, ya kapitalist, ya kolektivist, ya da pragmatist, ya da emperyalist, ya da bilmem neist mantığında bir düzenlemeden yana olabilirler, ya da bunların ötesinde Allah ne isterse öyle düzenler. Ama yeryüzündeki düzenlemede bize verdiği görev konusunda da ben o bilinçle hareket ederim. Onun dediği gibi bir düzenlemeyi ben görev bilirim diyenler de Müslümanca bir düzenlemeden yanalı. Kazanma ve harcama mantığını Allah'ın karıştığı inancı. Dağılım ve bölüşüm mantığını Allah'ın karıştığı inancı. Hatta kar zarar anlayışına, miras ve bölüşüm anlayışına Allah'ın karıştığının inancı. İşte bu adamlar bundan sapmanın eşiğindeler. Birisi saptırmaya, öteki de mat oldum, ne yapayım, çaresiz kaldım, sapmak üzereyim demeye, Neredeyse ramak kalmış işte öyle bir ortamın insanları. Zulmetmişler tabii. Öyle olmaz. Bıraksalardı, nasıl güzelse öyle olacağını Allah belirleseydi, kendi mantıklarıyla kendi kendilerine bir bakış açısı geliştirmelerinin ne alemi vardı? Ondan dolayı galiba insanlar hep benim, hep benim olsun mantığıyla karşıdakinin cebindeki parayı kasasına aktarmak için her çareye başvurmuyor mu şimdiki insanlar? Ve inne kethiran minel hulata. Zaten birlikte yaşayanların çoğu, beraber yaşayan, bir arada yaşayan pek çok insan ya da hatta karışmış ortaklık bir hayatın insanı olan insanlar, aynı köyde, aynı kentte yaşayan, aynı mahallede, hatta kardeş kardeş aynı evde yaşayanlar, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, hep böyle birbirlerine azgınlık sergilerler. Azmaya, hakkını gasp etmeye, ona zulmetmeye, birbirlerine haksızlık etmeye çalışırlar. Hep böyle olur aslında da, اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Eğer inanır ve inancının gereğini yapan insanlarsa bunlar ne âlâ, değilse hepsi öyledir zaten. Yani o istisna edilen bölümü çıkarıverin, geri kalan kim varsa hepsi öyle yapar. آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Bu aklımızda olsun. Çünkü eğer bu özelliğimiz olmazsa biz de azgın, biz de bağ edenlerden oluruz. Demek ki bir arada yaşayanlar, hatta belki bir düğün sofrasında, evet, birlikte olanlar, alışverişle beraber, tezgahın ötesinde ve berisinde beraber olanlar, aynı mahallede yaşayanlar veya bir hediye ortamında birlikte olanlar, bir konuşma ortamında, bir konferans ortamında veya akla hayale gelen gelmeyen, ne olursa olsun hayatın bir bölümünü birlikte paylaşmak için bir araya gelenler, ne dersiniz? Eğer onlar iman ehli ve inancın gereğini yerine getirmiyorlarsa birbirlerinin hakkını yerler mi? Önce ben çıkacaktım buradan, sen değil. Yok, oraya ben oturacaktım, sen değil. Onu benim hakkımda önce senin değil gibi. Aklınıza şimdilik gelebilen ama nice özel örnekler yaşadığınızı zannediyorum. Bütün bunlar inancın insan hayatında görülmemesinin, ameli salihin insan hayatında var olmamasının sanki özel örnekleri değil mi? Gidiyorsunuz bir yere, daha rahat edilecek bir oturum mekanı. Oraya haksız yere birisi oturabilir mi? Eğer kardeşlerini kardeş bilen bir Müslüman değilse yapmaz mı bunu? Elbette. Ya da yemek içmekte, mal taksiminde, bölüşümde, dinleme imkanında, oyunda, hatta eğlencede bile bazen insanlar birbirinin hakkına riayette inancın gereği olarak kendilerine çeki düzen vermiyorlar mı? Bütün bunları siz kendi dünyanıza indirgeyin. Anneniz ve siz, yani babanız ve siz, evlatlarınız, çocuklarınız ve siz, kardeşleriniz ve siz, kocanız, karınız, yani eşiniz ve siz, komşunuz ve siz ve diğer insanlar ve siz. Eğer inancın gereği bir beraberlik düşünmüyorsanız mutlaka azgın hareket edeceksiniz. Çünkü Davud Aleyhisselam'ın diliyle Allah bana öyle dedi. Birlikte hareket edenler, beraber yaşayanlar eğer inanır, iman eder, inancının gereğini yerine getirirlerse, ameli salih sahipleri ise ne âlâ, değilse onlar bağa yaparlar birbirlerine. Yani bâğî, azgın, zalim, hak yer durumunda olurlar. Peki âmenû yapmak ne demek? Hayata bir aşkın gücün, bir büyük etki merkezinin, yani daha güzelini, yabancı olmadığımız bir ifadeyle söyleyelim, bir Rabbin ve ilahın karışmasına inanmak demektir. Tabii bu özel ifade Allah'ın hayata karışmasının İman olarak kişide yer tutması demektir. Ama bunun kişide var olduğunu ameli salihle ancak bilebileceğiz. Yani Allah'ın benim hayatıma karışması ifadesiyle, inancıyla ben güvencede olmam demektir. İman, eman da olmak, güvencede olmak anlamına gelir. Ben Allah'ı Rab bilerek, ben Allah'ı ilah bilerek, benim hayatıma program çizecek tek varlık Allah bilerek, benim kulu kölesi olacağım, her dediğini dinleyeceğim, sadece Allah bilerek, işte ben bu bilgiyle, bu imanla, bu kabul ile emandayım, güvendeyim demektir iman. Ama bunu içte, kalpte, derunda, iç dünyada böylece bilmek imandır da, dışarıya yansıyan bölümüyle ameli salih olacaktır. Komşumun hakkına riayet etmeyi kabul ediyor, bunun Allah'ın bir emri olduğunu biliyor, iman ediyor, ben bu imanımla güvencede olacağımı kabulleniyorum. İman ettim. Peki yapacak mıyım? O zaman ameli salih. Ben çocuğumun vahye uygun bir eğitimle Allah'a kul olması mantığını kazanmasını istiyorum. Bunun benim için bir güvence olduğuna inanıyorum. Bunun iman olarak kabulünden yanayım dediniz, uygulamak zorundasınız. Siz mesela bilgilenmede vahyi temel kabul ettiğinizi ve bunun sizi güvenceye, emana götüreceğini bildiğinizi mi söylüyorsunuz? İman sahibisiniz yani, ama bunu yapmazsanız ameli salih olmaz ki. Ve Kur'an bize bu konuda şöyle özel bir uyarı gönderir. Der ki, insanlar inandık dedikten sonra onları Allah'ın terk edivereceğini mi zannediyorlar? Tamam, inandık dedi kullarım. Oh ne güzel, ben de zaten onlardan bunu bekliyordum. Hadi serbestsiniz denileceğinizi mi zannediyorsunuz? Ya inandık dedikten sonra deneneceksiniz.
Tekrar kaldığımız yere dönüyor. İllellezine amenu ve amilus salihati ve qalilun mahum. Evet. Bundan kurtulan ancak inanan ve inancını yaşayanlardır. Ama bunlar da çok az. Bu bir imtihandı. Bütün peygamberlerde ve dolayısıyla bütün insanlarda olduğu gibi Allah insanları imtihan eder. Bazen vererek, bazen alarak imtihan eder. Verdiği sadece ekmek ve su değildir. Oğlan verir, kız verir ama saltanat verir, imkan verir, bilgi verir, iman verir. Bu onun için bir imtihandır. Davud Aleyhisselam da bu özel konumunda imtihan olundu. Bunun bilincindeydi ve hemen anladı. Vazanne Davudu ennema fetennahu. Bu bir imtihandı. Elbette imtihanda başarılı olmalıydı. Saltanat için yapmamıştı. Kendi kendine tatmin olmak değildi mesele. Ben bilirim, ben asarım, ben doğruyu beceririm değildi derdi. Allah onu imtihan ediyor, saltanat koltuğunda imtihan ediyordu. Birileri gelmiş, mülkün ve saltanatın imtihan pozisyonunun kime ait olacağı konusundaki tartışmalarını kendisine arz ediyorlardı. Müstakim sırata gitmek için kendisinden istekte bulunuyorlardı. Bu bir imtihandı. Bunu anlayan Davud Aleyhisselam, hep bu bilinçte olan Davud Aleyhisselam, her zaman bu imanda olan Davud Aleyhisselam, Allah'a elini, dilini, gönlünü açıp dedi ki, Ya Rab, gufranını isterim. Festağfere Rabbe. Evet, gufranını isteyecekti. Çünkü kendince yapabileceğini, doğru bildiğini yapacak ama doğruya Allah'ın mührü lazımdı. O zaman doğru doğru olacaktı. Kendince eksiksiz yapmaya çalışacak ama Allah kabul edince eksiksiz olacaktı. Kendisine göre yanlışlardan kaçınacak ama Allah kabul edince doğru olacaktı. Onun için istiğfar edecekti. Bütün peygamberler gibi, peygamberimiz gibi, onların yolunda olması gereken Müslümanlar gibi o da istiğfar etti. Çünkü istiğfar ibadetten sonra da olacaktı. Namazdan sonra istiğfar gibi, haçtan dönüşte istiğfar gibi Allah bizden istiğfar istiyordu. Davud Aleyhisselam'dan da istemişti elbette. O da bu hakemliğinden, bu fasl-el hitab şeklinde verilen bir nimetin tezahürü uygulanması anlamına olaydan sonra elbette istiğfar edecekti. Ya Rab diyecekti, ben becerebildim, gücüm yettiğince doğruyu bulmaya çalıştım. Ben bunun hak olduğuna inandım, böyle yaptım. Ama sen elbette en iyisini bilirsin. Eğer yanlış yapmış isem yok kabul et. Eğer eksik yapmış isem tam kabul et ya Rab diye istiğfar etti ve sarra raki'an ve enab. Allahu ekber. Kendisini secdede buldu. Rükûya gitti, secdeye gitti, inabe etti, döndü Allah'a. Hayır dedi, ben bilmem, senin bildirdiklerinden başkası doğru değildir. Ben bilmem, senin imkanından başkası yoktur. Gücüm varsa senden, kuvvetin varsa sendendir ya Rab dedi. Allah da tagafarna lehu zalik, onun eksiğini tam, yanlışını yok kabul etti. Yani gufranını lütfetti. Tamam kulum dedi. Aleyhissalatü vesselama da dediğini biliyoruz değil mi? İnna fetahna leke fethan mubina liyagfira leke Allahu ma teqaddeme min zenbike ve ma teahhar ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan mustakime. Fetih suresinin bu iki ayetini yeniden hatırlayalım. Biz sana açık ayan beyan bir fetih lütfettik. Gönüllerin fethini verdik. Ufuklar açıldı önünde, fetih verdik. Hayber'in fethinden Hudeybiye'deki fethe kadar, ama Mekke'nin fethi fakat insanlara iman ortamı adına bir dünyanın fethini lütfettik. Bütün bunlar liyafira lekallahu ma teqaddeme min zenbik ve ma teahhar. Allah-u Teala'nın senin hayatındaki bugüne kadar olmuş ya da bugünden sonra olabilecek olmaması gereken eksiklerin, yanlışların varsa hepsinin kabul edildiğinin beyanı olarak verilen bir fetihdir. Ayrıca ve yutimme ni'metehu aleyke, Rabbin sana nimetlerinin tamamlandığının beyanıdır ve yehdiyeke sırata müstakima, müstakim bir sırat olarak cennet yoluna seni hidayet ettiğinin ayan beyan bir belgesidir diye sana fetih verdik diyor Allah. Aleyhissalatü vesselamın geçmiş ve gelecek günahlarının affı diye yaygın ifadesiyle karşımıza çıkan bu gerçek bir gufrandır ve peygamberimiz Allah'ın lütfudur. Mesela haccı anlatan ayetlere kulak veriyoruz. Diyor ki Cenab-ı Hak, ثُمَّ اَف۪يدُوا مِنْ حَيْسُ اَفَادَ النَّاسِ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ. Sonra Arafat'tan güneş batınca işiniz bitmiş yürüyeceksiniz Beşar'a doğru, ama insanlar nasıl her bir yoldan gidiyorsa siz de insanlar gibi gidin, karışın onların içine herkesle beraber. Ama istiğfar edin. Neden ki? Gereği gibi faydalanamadınız diye mi? Evet, belki. İstiğfar edin. Neden ki? O güne kadarki yanlışlarınıza, o günden sonra olacaklara, şimdiye kadarki eksikliklerinize, şimdiden sonrakilere, evet, istiğfar edeceksiniz. Namazdan sonra da öyle. Aleyhissalatü vesselam bize öğütlüyor ya, 3 defa istiğfar edecektiniz. Ya Rabbi, tam kılmak istedim. Ya Rabbi, mükemmel olsun istedim. Ya Rabbi, peygamberimin örnekliğine uymaya çalıştım. Ya Rabbi, seni memnun etmek istedim. Ama her şeye rağmen acizim, zayıfım, güçsüzüm. Sen eksiğimi tam kabul et, yanlışımı yok kabul et Allah'ım diye dua etmiyor muyuz? İşte Davud Aleyhisselam da istiğfar etti. Allah da onun istiğfarını kabul etti. Feğafarna lehu zalik. Peygamberler kendilerine verilenlerin hep imtihan için olduğunu ve o imtihan sorularıyla Allah'ı razı etmek zorunda olduklarını hem unutmazlar hem bize öğretirler. İşte Davud Aleyhisselam'ın oğlu Filistin diyarındadır. Hem bir melik, saltanat sahibi, hem bir peygamber olarak San'a diyarından, Tebe ülkesinden, o bölgenin melikesi Belkıs Müslüman olmak ve bu Müslüman olduğunu beyan etmek için Peygamber Süleyman Aleyhisselam'a yola çıkmıştır. Hazreti Süleyman onun tahtının, onun arşının yanına getirilmesi konusunda Allah'ın lütfunu görünce der ki: "Kale hâzâ min fadli rabbi." İşte bu bana Rabbimin bir fazlı. Ben öyle istiyorum. "Ama li yebluveni." Beni imtihan ediyor bu fazl ile, bu lütf ile. Ben imtihan oluyorum şu anda. Eşkuru emek. Küfür mü edeceğim? Yoksa küfür mü edeceğim diye. Küfranı nimetle mi bulunacağım diye. Çünkü biliyorum ki وَمَنْ شَكَرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Ben eğer şükredenlerden olursam, kim şükrederse o ancak kendi lehine şükretmiş olur. Kendi kazanacaktır. Kendisinin kazancı olacaktır. Ama وَمَنْ كَفَرْ. Kim de küfranı nimette bulunursa, kim de bu nimeti yok kabul ederse, kim de bu nimeti verenin Allah olduğunu yok sayarsa, Allah'a ne yapabilecek ki? Fe inne rabbi ganiyun kerim. Rabbim hem ganidir, hem kerimdir, hem ihtiyatsızdır, hem cömerttir, hem Allah'ın nimetleri zaten boldur. İşte Neml suresinin 40. ayetinden de öğreniyoruz. Böylece Allah hep imtihan eder. Peygamberler imtihanda olduklarını hiç unutmazlar. Bize de bunu öğretirler. Davud aleyhisselam bu iki hasım kişinin davasında, Süleyman aleyhisselam Belkıs'ın tahtının gelmesinde, aleyhissalatü vesselam ve diğer bütün peygamberler her bir konuda ta Adem aleyhisselamdan bu yana hep Allah'ın lütfunu, ihsanını, izzet ve ikramını unutmadan ona kulluk yapmak zorunda olduğu bilincini bize de öğreten örnek şahsiyetlerdir. Dolayısıyla Allahu Teala onun gufran talebine evet demiştir, istiğfarını kabul etmiştir ve inne ve bize Davud aleyhisselamı şöyle tanıtmıştır. Çünkü lehu indena lezülfa ve husne meab. O öyle bir kul ki de yakındır ve sonu varacağı, barınacağı, sığınacağı yer olarak, konum olarak, durum olarak elbette en güzel bir makam, en güzel bir konumdadır o. O öyle bir konuma, öyle bir yakınlığa sahiptir yanımızda. Böyle bir Davud, yani Kur'an'ın böyle tanıttığı Davud aleyhisselam için Cenab-ı Hak 26. ayette der ki, ya Davudu inna ce'annâki halifeten fil ard. Ey Davud, işte sen bu özelliklerle bezenmişsen, peygamberlik verilensen, mülk verilensen, mülkü güçlendirilensen, kendisine hikmet lütfedilensen, bir de fasl-ı hitap verilensen, başka ayetlerden öğreniyoruz, demir konusunda ayrıca nimete mazhar kılınansen, güç ve kuvvet konusunda, seni ey Davud biz yeryüzünde halife olarak görevlendirdik. Bunu unutma. Fahkum beynen nas. Öyleyse insanlar arasında bu örnekte olduğu gibi adaletle hükmet, hakikatle hükmet, hakikat neyse onu gerçekleştir. Ve la tettebe'il heva. Sakın ha, hiç kimsenin, hiçbir kimsenin heva ve hevesine uyma. Kendinin bile. Allah'ı dinle, sadece Allah'ı dinle. Vahye kulak ver. Allah'ın seni eğitimin nedeniyle senin diyeceklerin ancak senin olsun. Başkalarını dinleme. Güçlüdür diye dinleme. Uzundur diye dinleme. Kısadır diye dinlemediğin gibi. Zengindir diye dinleme. Fakirdir diye dinlemeyeceğin gibi. Ya da komşudur diye dinleme. Ya da uzaktır diye dinlemeyeceğin gibi. Aynı ahlak üzere olan aleyhissalatü vesselama bir seferinde Medine Yahudilerinden biriyle anlaşmazlığa düşen bir münafık çıka gelir. Münafık ama sözde güya öyle zanneder. Tabi aptallığından münafıktır o. İnsanlar onu Müslüman zannediyor, biliyor ya. Öyle zannedildiği için de peygamber her şeye rağmen onu destekleyecek zanneder. Bir başka ifadeyle peygamber hakkında başta yanlış bilince, onun için münafıktır adam zaten. O yanlış bilgisinin neticesi peygamber beni desteklemek zorundadır diye hadi bu davayı peygambere götürelim der. Yahudi'yi alır kolundan tutar ve giderler peygamberimize. Dinler aleyhissalatü vesselam. Sonunda der ki Yahudi için sen haklısın. Adam şaşırır, küplere biner, ne yapacağını bilemez. Acele kaçar oradan koşarcasına sanki. Sonra der ki bir de Ömer'e soralım bu iş olmadı. Sanki kendi sonunu kendi hazırlıyordur. Kendince kendini hükme bağlamıştır, kendisini mahkum etmiştir ölüme. Doğru Ömer Efendimiz'e giderler radıyallahu anh. Hayrola der. Kapıdadır henüz. O kadar öyle bir salon hazırlaması, zemin, zaman, mekan belirlemesi gerekmez elbette. Hak ve hakikat adına ne söylenecekse orada söyleyiverecektir tabii. Hayrola der. Der ki adam Yahudi olan, bu adam sizden bilirsin, evet. Aramızda şöyle oldu, şöyle şöyle şöyle oldu. Sonra dedi ki peygamberimize gidelim. Gittik sizin peygamberinize. O da beni haklı gördü. Sonra dedi ki adam, yok bir de Ömer'e gidelim, onun için sana geldik. Öyle mi? Bekleyin az der. Girer içeriye, kılıcını alır. Çıkar çıkmaz münafığın işini bitirir ama o arada o 3-5 saniyelik ara boşlukta Yahudi cüyettiğince kaçar ve peygamberin yanına gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Durum anlaşılınca Hazreti Ömer Efendimiz çağırılır. Ne oldu der peygamberimiz? Der ki ya Resulallah bunlar böyle böyle diye geldiler. Benim hükmümü istediler. Ben de Allah'a ve Resulüne sorulduktan sonra onun dediklerini dinlemeyen, Yeniden hüküm isteyen adama hükmettim, onun ölümüne ferman ettim, onu öldürdüm tamam ondan dolayı der. Ve çok geçmez ki Allah da Allah'a ve Resulüne müracaat ettikten sonra artık Müslümanların muhayyerlik hakkı yoktur ayetini gönderir. Öyleyse وَلَا تَتَّبِعَ الْهَوَى sakın ha kimseyi dinlemeyin. Çünkü o zaman فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ seni ey Müslümanlar sizi Allah'ın yolundan alıkorlar, saptırırlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ çünkü Allah'ın yolundan saptıranlar var ya, onlar düşünsünler bir de. Siz de onlara uyarsanız siz de düşünün. لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Allah'ın yolundan sapan ve saptıranlara şiddet bir azap vardır. اِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ çünkü hesap gününü unutmuştur onlar. Zaten insanlar hesap gününü unutmazlarsa neden sapsınlar ki Allah'ın yolundan? Bize imkanı veren o, sonunda hesaba çekecek olan da o. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.